yeni gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan günaydın. Yeni gün programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 10 Eylül 2020 Perşembe. Türkiye'de saatimiz 9.04'ü gösteriyor. Programı sizler için Zeynep Düğmeci, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay birlikte hazırladı. Spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik masada Can Aktepe, tüm dinleyenlerimize güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz ve bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. 0090 312 463 34 19 ve yine 0090 312 463 34 21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de Yeni Gün programına gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından TRT muhabirine bağlanacağız ve Ankara gündemini soracağız kendisine. Saat 9.30 sularındaysa gazeteci Çetin Erçetin telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç telefonda konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri soracağız ona da. Yeni gün başlıyor. Hemen bakalım gazete manşetlerine. İlk gazetemiz Milliyet. Şöyle yazıyor manşetinde: işimiz yapay zekaya kaldı. Yargıda kronikleşen sorunlara çare bulunmuş. Özel bir haber bu. Kıvanç El'in haberi Milliyet gazetesinden. Davalar yığıldı, hakim kararları birbirini tutmuyor. Hatalı kararlar sosyal medya baskısıyla değiştiriliyor. Şimdi doğru yargı için yapay zeka üzerinde duruluyor, diyor. Dünyada uygulanıyormuş. İngiltere'de yapay zekanın verdiği 5 karardan 4'ünün mahkeme kararıyla örtüştüğü tespit edilmiş. ABD'de bazı mahkemeler ceza süresinin ve failin tekrar suç işleme ihtimalinin belirlenmesinde yapay zekadan faydalanıyor. Almanya ve İngiltere'de polis suçu tahmin edip engellemeye yönelik yapay zeka yazılımları kullanıyormuş. Adalet Bakanı Gül de kabinede yaptığı e-duruşma sunumunda adli işlemlerin hızlandırılması ve hata olasılığının ortadan kalkması için bazı uygulamalar üzerinde çalışıldığını anlatmış, sunuma göre uyuşmazlık konularının vasıflandırılması ve uyuşmazlığa uygulanacak mevzuatın tespit edilmesinde yapay zeka uygulamaları geliştiriliyor demiş. Yapay zeka ile vatandaşların adli işlemleri hızlandırılacakmış, hata ihtimali ortadan kaldırılacakmış ve yargıda iş yükü hafifletilecekmiş. Vatandaş ne yapsın yazıyor haberin başlığında. Hemen hemen tüm gazetelerde, ön sayfada bununla ilgili bir haber var. Çünkü her gün 4,5 milyon kişinin yollara düştüğü İstanbul'da güvenli sosyal mesafenin uygulanması için ne araç ne de yolların kapasitesi yetiyor, diyor. Toplu ulaşımdaki manzara dün de değişmedi. Sabah işe gitmek isteyen İstanbullular otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturmuş bir fotoğrafa yer vermiş Milliyet gazetesi de. Covid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul'da minibüs ve minibüslerde ayakta yolcu alınmayacak. Raylı sistemde koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'sine kadar yolcu alınabilecek. Metrobüs ve otobüslerde de oturan sayısı ve ayakta kapasitesinin 1/3'üne kadar yolcu olacak. Israrlı biniş olursa kolluk kuvvetlerine bildirim yapılacakmış. Uzmanlara göre bu zormuş. Bu karar sonrası İstanbul'da toplu ulaşımla işe giden %60'lık kesimin durumu tartışma yarattı. Duraklarda balık istifi bekleyen vatandaş isyan edip sefer sayılarının artmasını istedi. Uzmanlara göre seferler artsa bile esnek çalışma ve mesai kademelendirme sistemine geçilmezse toplu ulaşımda güvenli yolculuk yapılamaz, yazıyor. CHP'den bir haber var sırada. Milliyet gazetesinde CHP 97 yaşında yazıyor. İktidar olacağız başlığıyla vermiş haberi Milliyet gazetesi. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin 97. kuruluş yıl dönümünde neden uzun bir süre iktidar olamadıkları sorusuna yanıt vermiş. Bunun kabahati vatandaşta değil, bizde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara'da konuşup vatandaş bana oy verir derseniz bu iş olmaz. İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız demiş. "12 Eylül'de Yassı Ada'da yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde açılışı yapılan Yassı Ada'daki programda Erdoğan, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri ve 15 Temmuz'a kadar gelen sürece dair bir değerlendirme yapacakmış. Ve güzel bir haberle bitirelim Milliyet gazetesini. Tek şarjla 800 kilo metre diyor. Bakalım hemen haberin ayrıntısına. Tesla'nın eski baş mühendisi Peter Rawlinson'ın CEO'su olduğu Lucid Motors, dünyanın en uzun menzile sahip elektrikli sedan aracı The Air'ı ilan etmiş. Maksimum hızı 350 kilometre olan araç tek bir şarjla 800 kilometre yol yapabiliyormuş. Bu haberle Milliyet gazetesini noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Sabah, bakalım manşetine. "Tecavüzden beri her gece ağlıyorum" yazıyor CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ın ve bazı meclis üyelerinin tecavüzüne uğrayan genç kadın yaşadığı kabusu Sabah gazetesine anlatmış. İçişleri Bakanlığı sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine soruşturma başlatarak iki müfettişi Didim'e göndermiş. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. "Başkandan geçmiş olsun telefonu" diyor. Başkan Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacak olan Japonya Başbakanı Abe'yi aradı. Başbakan Shinzo Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için de Abe'ye teşekkür etti. "Pandemiyi fırsata çeviriyoruz" diyor Bakan Berat Albayrak. "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor" demiş. Türkiye olarak bu dönemde pandemi kaynaklı küresel krizi ülkemiz açısından bir fırsata dönüştüreceğiz diyor ve devam ediyor. "Salgında ikinci dalga olmazsa 2021'de %5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. İkinci yarıda V şeklinde toparlanma bekliyoruz. Enflasyon önümüzdeki dönemde yavaşlama yoluna girecektir" diyor. Hemen yanında sevinçli bir haber var, kısacık onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. "Bir anne daha evladına kavuştu" diyor. Evet, fotoğrafı yayınlanmış, bir anne çocuğu da sarılıyor. Diyarbakır'da eylem yapan annelerden Gülşen Çetin'in oğlu teslim oldu. 18 yaşındaki Erdal Çetin'e kavuşan aile sevinç gözyaşları döktü diyor. "Bu mutluluğu ben de yaşamak istiyorum" diyor. Almanya'da kaçırılan kızı için eylem yapan Maide Töremiş. PKK'yı virüse benzetmiş, Berlin'deki Başbakanlık binası önünde pankart açan anne, "Ben de kavuşma sevinci yaşamak istiyorum" demiş ve bu haberle de Sabah gazetesini noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Akşam, hemen bakalım manşetine. "Meis'i kaşıma, İzmir'e bak" yazıyor. Yunanistan'ın Lozan'a göre ancak asayiş için kolluk bulundurabileceği Meis'te ağır silahlı askerleri görüntülenmiş. AK Partili Çelik Atina'ya 9 Eylül ruhunu hatırlattı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,5 kilometre mesafede bulunan 500 nüfuslu adada dün sadece bir devriyede 2 silahlı bot, askeri araç ve mevzilerde ondan fazla asker görüntülenmiş, limandaysa bir Yunan fırkateyni ve sahil güvenlik botu da bulunuyormuş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Meis'ten provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez dedi. İsrail-Yunan-Rum kışkırtma tatbikatı diye eklemiş Akşam Gazetesi bu habere. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, bu kez Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'le askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Atina'da imzalanan anlaşma çerçevesinde 3 ülke Akdeniz'de ortak tatbikat düzenleyecek, operasyonel faaliyetleri artırılacakmış. Bir haber daha paylaşmak istiyorum sizlerle Akşam Gazetesi'nden. AVM ve toplu taşımaya yeni kurallar yazıyor. TSE, AVM'lere de güvenli belgesi verecek. İstanbul ve Ankara metrolarında kapasitenin yarısı kadar ayakta yolcu alınacak. AVM'lerdeki yemek bölümünde masa mesafeleri açılacak. Asansörleri 65 yaş üstü ve 15 yaş altı ziyaretçiler kullanacak. Asansörler her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Tuvalet kapıları teması engellemek için sensörlü olacak. Raylı sistemde ayakta yolcu kapasitesi %50 azaltılacak. Metrobüste ayakta yolcu sayısının 1/3'üne izin verilecek. Yakın teması önlemek için zeminlere etiket konulacak ve minibüslerde ayakta yolcuya izin verilmeyecek. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak. Bakalım manşetine. Rumların Akıncısı yazıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rumlara sığındı, Türkiye'yi vurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim'de yapılacak seçimlerde kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara tarafından yutulabileceğini söyleyen Akıncı, son olarak da Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceğini ima eden çirkin yorumlarda bulundu. Euronews'a konuşan Akıncı, seçime müdahalenin ipuçları olduğunu iddia ederek şunları söyledi. Müdahalesiz ve şaibesiz seçim olması her şeyin üzerinde gelir. Bizi tanıdığını dünyaya ilan eden Türkiye Cumhuriyeti bile tanımanın gereklerini tam olarak yerine getiremediği gibi Güney Kıbrıs'ı tanımamanın gereklerini de yerine getiremedi. Akıncı daha önce de tepki çeken şu ifadelerini kullanmıştı. Kıbrıs'ta Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması korkunç olur. Maraş kararı hükümetin, yani Türkiye'nin aldığı bir karar, bizimle biraz da kopukluk içinde alınmış karar olduğunu da saklamaya da gerek yok demiş. PKK'ya ortak operasyon diyor. Türkiye'nin İran'la Irak merkezi hükümetine PKK kamplarının boşaltılması için ısrarlı baskıları sonuç verdi. İran, Türkiye ile ortak operasyon konusunda anlaştı. Son bir ayda PKK'nın İran topraklarındaki saldırılarını arttırması da Tahran'ın tavrında etkili oldu. Masada terör örgütünün kalesi olan Sincar'daki varlığı var. Türkiye bu konuda Irak ve bölgesel yönetimle görüşmelere hız verirken, PKK'nın Suriye'deki yapılanmasının hamisi olan ABD'de Sincar'ın tahliyesine olumlu bakıyormuş. Ayrıca kırmızı ve gri listeden iki terörist etkisiz yazıyor hemen altındaki haberde. Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin kırmızı listede, diğerinin ise gri listede olduğu tespit edildi. Teröristlerden Nubar Kod adlı Erol Volkan İldem'in 10 milyon lira ödülle arandığı, diğerinin ise 500 lira ödülle aranan Roza Kod adlı Fadime Çakıl olduğu açıklanmış. Ayrıca bizi üzen, çok üzen bir haber var, onu da paylaşmak istiyorum. İdlib komutanı şehit oldu dün. Türkiye dün İdlib'den acı bir haber aldı ne yazık ki. İdlib'deki birlikleri komuta eden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi geçirerek şehit oldu. Komando olarak askerliğe başlayan Erdoğan, meslek hayatının büyük bölümünü zorlu Sarp dağlarda ve terörle mücadelede geçirdi. Erdoğan, başarıları dolayısıyla 14 şerit rozetle ödüllendirildi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz. Midilli kampından bir fotoğraf paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Midilli kampı yandı diyor. 13 bin mülteci sokakta kaldı. Yunanistan kapatmak istiyordu. Yunanistan'ın uzun bir süredir kapatmaya çalıştığı 12 bin 500 mültecinin insanlık dışı şartlarda yaşadığı Midilli adasındaki Moria kampı kuşkulu bir şekilde yandı. Adada acil durum ilan edilirken binlerce göçmen sokakta kaldı. Sınır tanımayan doktorlar örgütünden Marco Sandron, kapasitesinin 2800 kişi olan kamp için saatli bomba sonunda patladı demiş. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in açıklaması savaş suçu işlediler diyor. Evet, Birleşmiş Milletler iç savaşla yıkılan Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın savaş suçu işlediğine dair delilleri bir raporla açıklamış. Raporda işlenen suçlar şöyle sıralanmış. Sivillerin öldürülmesi, işkence, zalimane veya insanlık dışı muamele ve tecavüzler. Ayrıca Almanya caniyi korudu diyor yanında kısacık bir haberde. Libya'da sivillere işkence yaparak katleden Hafter yanlısı Abdurrahim Elkani'nin çatışmalarda yaralanıp Almanya'da tedavi gördüğü ortaya çıkmış. Savaş suçlusu Elkani iyileşip Libya'ya döndükten sonra da katliamlarına devam etmiş. Myanmar'dan çocukların fotoğrafına yer vermiş Yeni Şafak gazetesi, Myanmar'da soykırım itirafı diyor. Myanmar ordusunda görev yapan askerler Arakanlı Müslümanları katlettiklerini itiraf etmiş. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Lahey'de ifade veren iki asker, çocuk, kadın ve yetişkin demeden herkesi öldürüp toplu mezarlara gömdüklerini ve 20 köyü haritadan sildiklerini anlatmış. Askerlerden Myo Win Tun, Ağustos 2017'de üstlerinden gördüğünüz ve duyduğunuz herkese vurun emri aldıklarını söylemiş ve bu haberle de Yeni Şafak gazetesini noktalıyoruz. Ve son gazetemiz Hürriyet, hemen bakalım manşetine. Kurtar dünyayı diyor, haydi Uğur diyor, haydi Uğur kurtar dünyayı. İskenderun doğumlu Uğur Şahin 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya gitmişti diyor. Bir fotoğrafına yer vermiş Hürriyet gazetesi. ABD'li ilaç debi Pfizer'le koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin dünyaya umut veren bir açıklama yaptı. Geliştirdikleri aşının mükemmele yakın olduğunu, 1-1,5 ay içinde hazır olacağını söylemiş. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Profesör Doktor Şahin, test sonuçlarının aşının mükemmele yakın olduğunu ortaya koyduğunu bildirmiş, aşının Ekim ortası veya Kasım başında hazır olacağını ve aşılara başlayabileceklerini açıklayan Şahin, yıl sonuna kadar 100 milyon doz, gelecek yılda 1.3 milyar doz üretmeyi planladıklarını söylemiş. Aşının ciddi bir yan etkisini görmediklerini belirten Şahin, sık sık ateş görmüyoruz. Denemeye katılanların yalnızca küçük bir kısmında ateş vardı. Ayrıca baş ağrısı veya yorgunluk hissi gibi çok düşük semptomlar görüyoruz. Bu tür aşılarda görülen semptomlar geçicidir. 1-2 gün sonra ortadan kaybolur demiş. Hadi hayırlısı inşallah diyoruz.
Ankara'da gündemde neler var?
Yeni gün programı tüm hızıyla devam ediyor. TRT muhabiri Züleyha Cebeci hattımızda. Merhaba Sayın Cebeci. Sesim geliyor mu acaba? Sayın Cebeci, sesimi duyuyor musunuz? Birazdan Sayın Cebeci'ye bağlanacağız. Yeni gün devam ediyor.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
TRT muhabiri Züleyha Cebeci hattımızda. Sayın Cebeci, sesim geliyor mu? Ben sizi duyamıyorum Sayın Cebeci. Teknik bir sorun yaşıyoruz. Çok özür diliyoruz sevgili dinleyicilerimizden. Evet, birazdan bağlanacağız.
Ankara'da gündemde neler var?
Sayın Cebeci, sesim geliyor mu?
Alabiliyorum. Günaydın Funda Erdoğan.
Günaydın. TRT muhabiri Züleyha Cebeci telefon hattımızda ve hemen soruyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
Çok az başlıklarımız var. Hemen aktarmaya başlayalım. Muhalefetin gündemiyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Saatler 13'ü gösterdiğinde işçi sendikaları, esnaf, sanatkar ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, seyyar satıcı, sokak çalışanları ve diğer esnaflarla birlikte pandemi sürecinde esnafların karşılaştığı güncel sorunlara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. CHP Genel Merkez Binası önünde gerçekleşecek bu toplantı. Saatler 13'ü gösterdiğinde takibimizde olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün bir programı var. Trafik birim amirleri ikinci etap koordinasyon toplantısına katılacak. Kızılcamam Çam Otel'de gerçekleştirilecek toplantı, saatler onu gösterdiğinde. Hemen diplomasi başlığına bakalım. Korsika adasındaki zirveye tepkiler bugün takip ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz üyelerini Korsika adasında Med-7 zirvesinde bir araya getirecek. Toplantının gündeminde Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ve Libya'daki son durum var. Ankara'dan olası tepkiler takip ediliyor bugün. Öte yandan Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları da takibimizde. Hemen koronavirüs gündemine bakalım. Virüs denetimlerini görüyoruz. Bugün toplu taşımada virüs denetimi yapılacak Ankara'da. Saatler onu gösterdiğinde. Salgının yayılımını önlemek amacıyla toplu taşımada yeni kararlar alınmıştı. Onu da belirtelim. Metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabilecek. Minibüslerde ayakta yolcuya izin verilmeyecek. Ekiplerde bugün yoğunluğun yaşandığı Kızılay Dolmuş duraklarında denetim gerçekleştirecek ve biz o denetimleri de yine yakından takip edeceğiz. Son olarak terörle mücadele başlığımızda bir başlık var. Onu da aktaralım. Akıncı Üssü davasına devam edilecek bugün. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Yine bu başlığı da takip edeceğiz. Funda Erdoğan, gündemin öne çıkan başlıkları bu şekilde.
TRT muhabiri Züleyha Cebeci'ye çok teşekkür ediyoruz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Gazeteci Çetin Erçetin telefonda konuğumuz. Günaydın Sayın Çetin.
Günaydın.
Evet Sayın Çetin, dilerseniz hemen başlayalım. Şu konuyla başlamak istiyorum ben. Dün 9 Eylül'dü. Çeşitli mesajlar verildi, kutlamalar yapıldı. Bir yandan da mecliste bir hareketlilik var. Biraz bunu konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü ağır silahlı askerler görüntülendi dün. Ve AK Partili Çelik de bazı mesajlar verdi. 9 Eylül ruhunu hatırlattı. Ayrıca İsrail, Yunan, Rum kışkırtma tatbikatları da, anlaşmalar da imzalanıyor. Meclisten hangi mesajlar verilmeye çalışılıyor? Dilerseniz önce bunu konuşalım. Daha sonra 12 Eylül'de Yassıada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Hangi mesajları verecek? Dilerseniz bunu soralım size. Buyurun.
Şimdi tabii öncelikle Funda şuradan başlamak gerekecek. Türkiye için artık Doğu Akdeniz meselesi Türkiye'nin ikinci bir misaki milli sınırdır. Ve bu misaki milli sınırımız 189 bin kilometre karelik bir alandır. Ve bugün maalesef Yunanistan'ın, Avrupa Birliği ülkelerinin bizi hapsetmeye çalıştığı, bizi neredeyse dar bir alana sıkıştırarak 49 bin kilometre karelik bir alana mahkum etmeye çalışıyorlar. Bu çok ciddi bir alan. Şimdi eskiden tabii biz sadece Anadolu toprak parçasının bir misaki milli alanı olduğunu ilan etmiştik. Ama bugün gelinen noktada artık denizlerde, denizlerin altındaki zenginliklerde ve üstündeki kaynaklarda artık insanlar için, devletler için önem arz eden bir durum. Tabii şimdi burada iki temel perspektif var. Birinci temel perspektif 20 yıl önce Sevilla Anlaşması'yla Avrupa Birliği'nin resmen tanımadığı ama bir anlamda sindire sindire topluma kabul ettirmeye çalıştığı bir Sevilla Anlaşması var. Ve bu Sevilla Anlaşması'nı Türkiye en başından beri hem reddediyor hem de böyle bir dar alana sıkıştırılmayı bir savaş nedeni olarak göreceğini çok sıklıkla ifade etti. Tabii bugün ikinci perspektif de şu an bu haritayı hayata geçirebilmek için ortaya konulan performans, yani Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı anlaşma, Yunanistan'ın işte İsrail'le imzalamaya çalıştığı anlaşmalar, Lübnan, İsrail ve Mısır, İsrail arasında ve daha da en önemlisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'e hiç hakkı olmaksızın gelip orada boy göstermeye çalışması. Şimdi ben hep bir gazeteci olarak katıldığım konferanslarda ve televizyon programlarında şunu ifade ederim ve altını özellikle çizerim. Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla beraber 2. Dünya Savaşı'nın hesapları kapandı. Ancak bugün halen 1. Dünya Savaşı'nın hesapları kapanmış değil ve halen 1. Dünya Savaşı'nın hesapları üzerinden tartışmalar ve diplomatik kavgalar ve çatışma alanları oluşmuş durumda. Şimdi tabii burada Libya faktörü var, Irak faktörü var, Lübnan faktörü var ve şu an geldiğimiz noktada Yunanistan'ın hani silahlanması ya da işte Meis Adası'na, Rodos Adası'na, Kıbrıs'a asker çıkarması bunlar bir şey ifade etmiyor. Yani biz sıradan herhangi bir Türk vatandaşı bilir ki şöyle ben Kızılay Meydanı'nda ıslık çalarak Yunanistan'a savaş ilan ettik, askere gelen var mı desem herhalde 1 milyon insan toplarım. Dolayısıyla Yunanistan ordusunu toplasanız, maliyetine baksanız, hani hangi elbise üzerine biçerseniz biçin o adalara, o bölgelere öyle hani ağır da asker göndermek de Türkiye Cumhuriyeti'yle başa çıkamayacağını çok iyi bilir. Örneğin uzun bir zamandır Yunanistan çok büyük bir ekonomik darboğazın içerisinde ve Yunan halkı da artık bu kadar masrafın Yunan ekonomisi için içinden çıkılamayacak bir hal aldığının altını çiziyor. Ama tabii bir taraftan da Yunan siyasi partileri, burada ilginç olan da şudur. Yunanistan'da milliyetçi partilerde, sağ partilerde, sol partilerde ve hatta komünist partiler, sosyalist partiler bile milliyetçi kodlardan besleniyor. Hatta milliyetçi kodların ötesinde Türk düşmanlığı üzerinden bir kendilerini konumlandırmış durumdalar. Tabii bunun da nedenleri var. Örneğin Yunan eğitim müfredatındaki Türk düşmanlığı ve Yunan toplumunun Türkiye'ye karşı bakış açısı, tarihsel döngüler çok neden sayılabilir, sıralanabilir. Ama şimdi geldiğimiz noktada bir sıkışıklık yaşıyoruz ve o sıkışıklığın nedeni de Yunanistan'ın tek başına karşımızda olmaması. Yani Doğu Akdeniz'de sınırı bulunan Mısır, bir taraftan İsrail, bir taraftan diğer ülkeler, mesela Suriye, herkesi bu sürece bir şekilde monte etmeye çalışıyorlar. Ama tabii Doğu Akdeniz bugün artık dünyada keşfedilmiş rezervleriyle neredeyse dünyanın en zengin doğal gaz yataklarına sahip bir alan ve sadece bizim Mavi Vatan diye tanımladığımız bölgede bize, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne 570 yıl yetecek kadar çok ciddi bir doğalgaz rezervi var. Şimdi bu kadar ciddi bir rezerv olunca tabii ki tartışma da, kavga da ve diplomatik masa tartışmaları da, çatışma alanları da giderek farklı bir noktaya kayıyor. Şimdi tabii bizim da NAFTEX ilan ettiğimiz alanlar var. İşte bunlar Rodos, Meis adalarının bulunduğu bölgelere yakın ve Türkiye mavi vatan kavramını geliştirirken de bunu böyle sırf siyaset olsun diye söylemiş değil. Bu Libya'ya imzaladığımız anlaşmalar ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan kaynaklı olarak ortaya koymuş olduğumuz bir perspektif ve bugün artık NAFTEX ilan ettiğimiz alanlar, ki bu sabit bir bölgede ilan ettiğimiz bir alan da değil, onun altını çizeyim değerli dinleyicilerimiz de hani bunu daha net anlamaları için. NAFTEX ilan ettiğimiz bölge her gün sınırlarını yeniden belirlemeye çalıştığımız mavi vatan aslında sınır çizgisidir. Yani biz yavaş yavaş en batısından en doğusuna doğru o mavi vatanın sınırlarını NAFTEX ile gemilerimizle çiziyoruz. Şimdi tabii geldiğimiz noktada Yunanistan'ın Meis Adası'na, Midilli'ye ya da Rodos'a asker çıkarmasının benim açımdan bir gazeteci olarak ki yıllardır İsrail'de, Irak'ta, Suriye'de çatışma alanlarında çalışmış bir gazeteci olarak söyleyeyim, hiçbir siyasi karşılığı yok. Hatta bana kalırsa hiçbir siyasi mesaj vermeye bile değer kılmamdan bunu. Çünkü Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında dayanabilecek gücü dahi olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Yani böyle bir şey tartışmasına bile girmiyorum. Fakat bizim bu saatten sonra özellikle dikkat etmemiz gereken nokta bence Fransa'nın Orta Doğu'da ve Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde bizi düşürmeye çalıştığı tuzaktır. Bu tuzağı iyi görmemiz lazım. Bir taraftan Yunanistan, Doğu Akdeniz siyaseti üzerinden Avrupa Birliği ülkelerini bize karşı bir pozisyona taşıyor. Bir taraftan da Orta Doğu ülkelerini, Kuzey Afrika ülkelerini, örneğin Mısır'ı, İsrail'i ve Lübnan'ı, Suriye'yi kışkırtarak ve hatta en son Macron, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ziyaretinde yine Türkiye karşıtı üzerinden geliştirdiği söylemlere baktığımız zaman Türkiye'nin bulunduğu ve girmeye çalıştığı alanlarda Fransa'nın çok ciddi spekülasyonları ve bize karşı oluşturmaya çalıştığı ittifaklar var. Yani bizim bu saatten sonra aslında Yunanistan'ı bir düşman gibi görmemizin bile gereği yok. Çünkü Türk ordusu karşısında, Türk halkının karşısında emin olun dayanacak bir gücün olacağını bile düşünmüyorum. Hatta geçen hafta değil, ondan önceki hafta Jerusalem Selam gazetesinde çok güzel bir başlık vardı. Türk medyasında tabii biz çok fazla dış haberlere dikkat etmiyoruz ama o Jerusalem Selam'daki başlık gerçekten Doğu Akdeniz'de olabileceğin resmidir. Yani hani İsrail medyasını ya da İsrail devletini sevilir sevilmez o ayrı bir tartışma ama Jerusalem Selam'ın başlığı şuydu: Yunanistan'a tavsiyemiz kimseye güvenerek Türkiye ile bir savaşa girmesin. Aksi takdirde Ege'deki adalarından da olur. Şimdi evet. Bu aslında bu süreci, yaşadığımız bu durumun hepsinin bir özetidir ve bunu bir İsrailli gazete manşetine taşımış. Dolayısıyla bence Yunan devleti bu konuda artık milliyetçi kodlarla hareket edilmemesi gerektiğini bu ayın sonunda görecek. Çünkü bu ayın sonunda hakikaten şimdi yayın esnasında söylemeyeceğim ama Doğu Akdeniz'de çok hareketli, çok farklı bir süreç başlayacak.
Evet Çetin, süremiz kısıttı. Son 3 dakikamız. 12 Eylül'de Yassıada'da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan da hangi mesajları verecek, neler bekliyoruz?
Tabii 12 Eylül ve Türkiye'de yaşanan askeri darbelerin hiçbiri demokrasimize bir katkı sağlamadığı gibi her darbe, her askeri müdahale bizi maalesef 10 yıl, 20 yıl geriye getirmiştir. Bunu 15 Temmuz'da da yaşadık. Ama Türkiye halkı, ben hep şuna inanırım, Türkiye halkı ve Türkiye'de yaşayan tüm bireyler hakikaten sağduyulu insanlardır. Ve ben Türk halkının her zaman düşüncelerinin her şeyden önde geleceğine inandığım için her seferinde yol kazalarına rağmen biz bir şekilde yeniden demokrasiye direksiyon kırmış bir devletiz, halkız. 12 Eylül'de bizim hiç unutmayacağımız ve büyük acılar yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın vereceği mesaj büyük ölçüde siyasete dair olacaktır. Yani yakın bir tarihe kadar işte Amerika'da Biden'ın ifadelerine bakacak olursak işte muhalefete destek vereceğiz, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bütün bunlar artık hani askeri postallarla yapılan darbelerden postmodern darbelere doğru bir geçişin sinyali. Bence Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tarz postmodern hamlelere çok ciddi ve sert cevaplar verecektir. Türkiye artık demokrasi rayındadır. Yani Türkiye bu saatten sonra o demokrasi ve hukuk düzeni içerisinde çekmek de ne Türkiye'deki kurumların işine gelir ne de Türk halkının. Bence artık daha da demokrasinin önünü açacağımız bir süreç olacak. da başarırız. Erdoğan'ın vereceği mesajlar da iç siyasete yönelik olacaktır.
Evet, gazeteci Çetin Erçetin'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Programımızın son bölümünde Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç telefonda konuğumuz. Sayın Dikeç, günaydın.
Günaydın efendim, hayırlı yayınlar diliyorum Funda Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Dikeç, dilerseniz Merkez Bankası ile başlayalım. Evet, Merkez Bankası'nın likidite yönetimi kapsamında attığı sıkılaştırma adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biliyorsunuz Merkez Bankası 3 politikadan birisi olan para ve kredi politikasını yönetiyor. Yani hükümetin izlediği, yürütme organının izlediği maliye politikasını desteklemek amacıyla Merkez Bankası piyasada var olan tedavüldeki para ve kredilerin miktar ve bileşiminde değişiklik yaparak maliye politikasını değiştiriyor. Şimdi sıkılaştırma deyince şöyle diyelim, bu bir daraltıcı para politikasıdır. Amaç hem uygulamadaki faizlerdeki artışı artışı önlemek, bir de enflasyonu önlemektir. Zaten ikisi kardeş bildiğiniz üzere. Dolayısıyla fazla olan yükselişleri önlemek için, durdurmak için sıkılaştırma politikası izliyor. Yani bir başka deyişle Merkez Bankası tedavüldeki bulan para ve kredi miktarında azaltma yoluna gidiyor. Ama bu sırada tabii ki sıkılaştırma yapılınca da az malların fiyatları nasıl artarsa sıkılaştırma ile kredi faizleri de artıyor. Burada bunun bir en önemli nedeni biraz da Merkez Bankası'nın fonlama yapmamasından kaynaklanıyor. Şimdi onlara baktığımız zaman son günlerde Merkez Bankası hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde artan faizleri, kredi faizlerini kontrol etmek amacı ve düşürmek amacıyla bir girişime giriyor. Bu sıkılaştırma işlemlerine giriyor. Ve tabii bunu yaparken de hem bu pandemi bu hastalık nedeniyle ortaya COVID-19 nedeniyle biliyorsunuz hükümet piyasayı canlandırmak, duran sanayiyi harekete geçirmek amacıyla ihtiyaç, taşıt, konut ve tüketici ve ticari kredilerde katkıda bulundu. Ve bu katkının neticesinde de kredi alışları çok fazla bir miktar oluştu. Şimdi biz çok fazla bir miktar ulaşması ve talebin bu yönde krediler olan talebin yükseltmesi de o alandaki bir fiyat olan, alınan kredinin fiyatı olan faizlerinde yükselmesine neden oldu. Mevduat faizlerinde pek fazla değişik olmadı, 8.98 civarında, ama ihtiyaç kredi faizlerinde %16.54'lük, taşıt kredilerinde %14.5'a yakın, konut kredilerinde %11 civarında ve en çok başvurulan tüketici kredilerinde de %14.4 oranında bir artış oldu. Tabii bu artış bankalarda arasında ikileme yol açtı. Kamu bankaları yürütme organının etkisinde kalarak konut kredi faizlerini halihazırda %0.99 ile 1.09 arasında uyguluyor. Özel bankalar ise, yani ki çoğu da biliyorsunuz yabancı sermayeye ait, onlar da ise biraz daha yüksek. Söyleyelim 0.10'da 15 puan da 0.10'da 20 puan üzerinde bir faiz uygulanıyor. Şimdi bu faizlerin artması Cumhurbaşkanı'nın istemi doğrusunda pek olan bir olgu değil. Amaç mümkün olan piyasadaki faiz oranlarını düşürebilmek. yani tek hanelere indirebilmek. Ama bu COVID-19'da alınan önlemler, teşvikler ve katkılar nedeniyle bu faizlerin artması neticesinde biraz da para bolluğu ortaya çıktı. Hatta bazılarına göre hükümet bunu karşılamak üzere hem Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarından bir kısmını aldı ve emisyon dediğimiz para basımına yoluna gitti. Bu tabii ortadaki sorunu giderme yolunda bir çapma ama artınca Cumhurbaşkanı'nın istediği faiz oranları arttı. İşte bu nedenle bir sıkılaştırma politikası, yani daraltıcı bir para politikası uygulamasına geçildi. Burada iki işlem yapıldı. Bir tanesi sıkılaştırma ile tabii tüketici kredilerinde hem vade sınırlaması getirildi. Biliyorsunuz mesela inşaatlarda ve bina konut alımlarında 60 ay vadeye kadarken şimdi bunlar daha da kısaldı. 3 yıllık 36 ay kadar bir vade sınırlaması oldu. Bir de hızlı artışı önlemek amacıyla da faiz oranlarını biraz önce arz ettiğim üzere azaltmalar görüldü. Mesela Ağustos ayı itibariyle bu konut kredi artışları %51 civarındaydı. Taşıt kredi artışlarında %73, korkunç bir rakam. İhtiyaç kredi artışlarında %67,5'tu. Bunun dengelenmesi ve sınırlandırılması gerekiyor. Bu amaçla Merkez Bankası daraltıcı para politikası çerçevesinde faiz oranlarını kontrol etmek amacıyla sıkılaştırmaya gitti efendim.
Evet, dilerseniz biraz da yurt dışına açılalım. ABD ve Avrupa Birliği ekonomilerindeki gelişmeler peki ülkemize nasıl yansıyor ekonomik olarak?
Biliyorsunuz genelde bu COVID-19, yani bu senenin başından önce hem Avrupa'da hem de Amerika'da durgunluk emareleri vardı. Özellikle Amerika'da. Almanya bile verici olan bir ülke, finansman sorunu olmayan bir ülkede bile daralmalara gidildi ve durgunluğun da giderilmesi lazım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı uzun yıllardır hem Lagarde, eski IMF Başkanı, hem de ondan önceki Draghi'nin yaptığı çalışmalarla piyasaya para aktararak durgunluğun giderilmesi istiyordu. Fakat bu sırada işte Mart ayında belirgin bir şekilde COVID-19 rahatsızlığı bütün dünyayı sarınca sonuçta durgunluk daha da artmaya başladı. Nitekim bugün galiba Avrupa Merkez Bankası Lagarde'nin başkanlığında toplanarak bu piyasaya nasıl para aktarılır çerçevesinde bir karar alacakları gibi faiz oranlarında bu son günlerde değeri artan euroyu da kontrol etmek amacıyla, onun baskısını ortadan kaldırmak amacıyla kararlar alınacak. Şimdi bir sıkıntı var Avrupa'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise hem gerek Kasım ayında yapılacak seçimler, gerekse Federal Reserve Bank dediğimiz Amerika Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla 3 konu üzerinde duruluyordu. İşsizlik, enflasyon oranlarını kontrol etmekle ve bir de tabii ekonomik büyümeyle ilgili belirli sınırlamalar vardı. Fakat burada da COVID-19 nedeniyle bir sıkıntı başladı. Bu sıkıntıların sonucu dolayısıyla Türkiye'de hem ithalatı hem de ihracatı bakımından yurt dışına bağımlı olduğu için özellikle döviz ihtiyacımız çok fazla. Dövizimizi biz bu olay olmadan önce %52 oranında Avrupa Birliği'ni ihraç ederek dövizimizi euro cinsinden alıyorduk. Fakat tabii dışarıya mal satabilmek için özellikle imalat sanayinde, taşıt sektöründe veyahut da tekstil sanayinde oralara mal satarak oradan euro karşılığı alınıyordu. Yalnız bunların taşıtta olsun, tekstilde olsun, diğer sektörlerde olsun girdi maliyetleri var. Bu bir girdi maliyetleri iki yönden oluyor. Yalnız parasal açıdan değil, aynı zamanda patent veyahut da bazı girdi mallarının alınması lazım. Bunda da ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne mevcut ithalatımızın, yani dış alımımızın %20'si oraya bağlı. Dolayısıyla oradan gelen bir olumsuzluk da bizi otomatikman Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeleri etkiledi. Bu arada bu hastalık nedeniyle biliyorsunuz dolar bütün dünyada değer kaybetti. Diğer paralar karşısında değer kaybetmeye başladı. Ve herkes de güvenilir liman olarak, bir de COVID'in ortaya çıktığı belirsizliği de ortadan kaldırmak için hem doların değer kaybını önlemek hem de güvenilir yatırım olarak da emtialara doğru, özellikle de altına doğru bir yaklaşımı, altına kalan talep arttı. Ve bunun sonucu olarak da biz de ekonomimiz olarak Türkiye'de etkilendik. Çünkü Türkiye doların değer kaybetmesine rağmen biz de dolar karşısında değer kaybeden 4 ülkeden birisiyiz. Ya da yüksek miktarlarda. Bunu önlemek için de bazı önlemler tabii yürütme organı olan hükümetimiz tarafından alınmaya başladı. Ancak işte bu daha önce olan para bolluğunun uluslararası alanda Türkiye'ye olan yatırımları da kısıldığı için bir başka sorun olarak karşımıza çıktı dünyadaki gelişmelerde. Bir diğer sorun da özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere para girişlerine, yani doğrudan doğruya yatırımlar veya borçlanma yoluyla veyahut da pek sevmediğimiz sıcak para olaylarında dahi azalma oldu. Nitekim bunun sonucu olarak da Türkiye'ye yatırım yapmış olan batılı ülkelerde veyahut da Arap ülkelerinde yatırım yapanlar özellikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan paralarını çekmeye başladılar. Yani yatırımlarını azalttılar ve emin olun geçen sene istediğimiz Borsa İstanbul'da bütün yani biraz da ayı piyasasının yani yükselişin artışının rakamların artmasının 1200 lira civarındayken 1090 bin lira 9000 lira doğru bir düşüş oldu yeni rakamlarla. Bunun yabancıların özellikle hem devlet tahvili hem de biz dediğimiz kısa vadeli yatırımlarını kısmalarına neden oldu ve piyasadan çekildi. Dolayısıyla %50'lerin altında borsadaki payları düştü. Bu da bizim döviz ihtiyacımızı daha da fazla arttırdı. Dolayısıyla da dışarıyla iş yapamamanın olumsuzluğu içerisine girdi Türkiye ve bir negatif büyümeye doğru girdi. Ama hükümet tarafından alınan kararlarla ve uygulamalarla uygulamada biz bu COVID-19'un getirdiği duraklama ve gerileme, yani ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmadaki büyümede en az zararla atlatan ülkeler olduk. Mesela Güney Afrika ülkesi olsun, Hindistan olsun, efendim Güney Amerika ülkeleri olsun, Amerika olsun, onlar da çift rakamlı gerilemeler varken %10'larla %30'lar arasında, hatta 34'e yakın bir gerileme varken Türkiye bunu daha az %9'lar civarında bir badireyle, eksi olarak da ekonomide badireyi, sorunları atlatmaya çalıştı ve yapılan yeni girişimlerle de hem piyasada canlandırmak amacıyla özellikle biraz önce bahsettiğimiz sıkılaştırma olaylarına girdi. Tabii burada önemli olan bir husus da sıkılaştırma yapılırken ağırlıklı ortalama fonları maliyeti dediğimiz, pek konuşmacılar bunları belirtmiyor ama bir faizdir bu. Yani Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği toplam fonlama maliyetidir. Yani bir yeni bir faiz karşımıza çıktı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti diye alınan paraların karşılığı ödeyecek tabii bir fiyatı olarak. Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faizi ile haftalık repo faiz ortalaması bu ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini getirdi. Dolayısıyla herhangi bir şekilde, ki şu anda olduğu gibi piyasada bir likidite, yani para tedavideki para ve kredi miktarında bir azalma söz konusu ise bunun artırılmasının en önemli yolu bankaları kullanmaktır. Bankalarla Merkez Bankası arasında likidite sıkışıklığını giderebilmek için bankalar limitleriyle sınırlı olarak verdikleri teminatlar karşılığında bankalar arası para piyasasından Merkez Bankası borç verme faiz oranında borçlanma yoluna gittiler. Bu mevcut olan bir durum bu. Ama likidite fazla halindeyse, yani bankaların kredi olarak kendisinden talep edilen parayı vermede fazlalığı varsa, veremiyorlarsa, bu faiz oranlarının uyguladığı kredi faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı biraz önce söylemiştim, Ağustos itibariyle %10'la %15'ler arasındaki kredi faizlerini karşılamak amacıyla eğer ödeme yani yapılamıyorsa, yani bankalar o zaman ellerinde tuttukları bu parayı limitsiz olarak Merkez Bankası'nın belirleyeceği faiz oranında, bu sefer tam tersi bir akımda bankalar Merkez Bankası'na borç para vermeye gitti. Bu da tabii ekonomide ağırlıklı ortalama fon maliyetinin, yani faiz oranlarında değişikliklere yol açtı. Nitekim bugün, evet, ekonomistlerin de söylediği gibi 11-25'lere varan bir ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, yani yeni bir bedel ortaya çıkacak.
Sayın Dikeç, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler
için.
Ben
de teşekkür ederim.
Sağ olun.
İyi çalışmalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç telefon konuğumuzdu ve yeni günün bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
Yeni gün.